Romalılar 13. bölüme geldik. Bu bölüme geldiğimizde Pavlos bir Mesih imanlısının devlete karşı nasıl bir tutum takınması konusuna eğiliyor ve imanlının kesin olarak, evet kesin olarak başında bulunan devlete bağımlılık göstermesi gerektiğini belirtiyor. Bunun nedenlerini de şöyle sıralıyor. 1. Her devleti Tanrı atamıştır. Romalılar 13, 1 ve 2. ayetlerde bunu okuyoruz. 2. Devlet iyi olanı yapan, kötü olanı engelleyen kuruluştur. 3 ve 4. ayetler. 5, 7 ayetlerde devlet imanlının vicdanında onaylanan kuruluştur. 4. olarak da devlet yaşam temel yükümlülükleri kapsayan uygulamadır. 8-14 ayetleri arasında. Her toplumda devlete bağımlı yaşayanlar vardır. Ama ne yazık ki yasaları hiçe sayanlar da vardır. Ve bu sıradan olanlar çoğunluktadır. Mesih imanlısının devlet ve hükümet doğrultusunda düşüncesi, görüşü, tutumu nasıl anlatılır ve ne biçimde anlaşılır? Evet, 13. bölüme gelirken halen Tanrı çocuklarının hizmetinden söz ediyoruz. İmanlının cennetin vatandaşı olduğunu ama aynı zamanda da imanlının yeryüzünde, burada bir ülkenin de vatandaşı olduğunu ve bunun ona iki kat sorumluluk yüklediğini de bilmemiz gerekir ve bunu göreceğiz. Rab ise bu dünyadaki devletlere, hükümetlere karşı bir sorumluluğumuz olduğunu çok açık bir şekilde bildirmişti. Düşmanlarının kendisine Sezar'a vergi vermemiz kutsal yasaya uygun mu değil mi diye sorduklarında ise onlardan kendisine bir para göstermelerini istedi. Onlara kendilerinin sahip olduğu bir şeyden bir şeyler öğretmek istiyordu ve ayrıca o gün cebinde hiç para olmadığını da sanıyorum. Burada yeryüzünde yaşarken fazla bir şeyi yoktu İsa Mesih'in. Onlara paranın üzerindeki yazı ve resmin kime ait olduğunu sordu. Onlar da Sezar'ın dediler. Bunun üzerine İsa şu önemli cümleyi söyledi. Öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya verin. Hükümetler Tanrı tarafından atanmışlardır ve Tanrı onlara belirli bir yetki vermiştir. İnsan hükümetlerinin başlangıcında Tanrı kim insan kanı dökerse kendi kanı da insan tarafından dökülecektir. Çünkü Tanrı insanı kendi benzerliğinde yarattı demiştir. Tanrı insan hayatına önem verir. İnsan hayatı Tanrı'nın gözünde değerli bir şeydir. Başka birinin hayatına son vermeye hiçbir hakkınız yoktur. Eğer bunu yaparsanız kendi hayatınızdan vazgeçmeniz gerekecektir. Günümüz toplumu bu konuda farklı düşünüyor ve suçluyu kahraman, dürüst adamı kötü yapıyor, özellikle Batı dünyasında. Bizler kötünün iyi, iyinin kötü olarak görüldüğü bir zamanda yaşıyoruz. Ancak imanlıların insansal hükümete karşı bir sorumlulukları vardır. Hatta Pavlos genç bir vaize şöyle demişti. Her şeyden önce sana şunu öğütlerim. Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye krallar ve tüm üst yöneticiler dahil bütün insanlar için dilekler sunulsun, dualar, niyazlar ve şükürler edilsin. Böyle yapmak iyidir ve bu kurtarıcımız Tanrı'yı hoşnut eder. Tanrı'yı ne hoşnut ediyor? Burada açıkça görüyoruz. Başta bulunan tüm sorumlu insanlar için dualar etmeliyiz. İmanlının cennetin bir vatandaşı olarak görevi ruhsaldır. İmanlının bir hükümete karşı görevi laiktir. Bunların her ikisi ayrı etkinliklerdir ve bunları birleştirmek İncil'in öğretisine ters düşer. Tanrı sözü inanç ve devleti birbirinden ayırır. Yani laik sistemdir İncil'in öğretisi. Pavlos'un zamanındaki Yahudiler gururlu Roma devletinin önünde eğilmek istemiyorlardı. Roma kentlerinde Yahudiler huzursuzluk çıkarttılar ve bunun sonucu olarak İmparator Claudius bir keresinde onları Roma'dan kovdu. Gururlu Ferisiler hükümeti İsrail ulusuna geri vermek arzularında Filistin'deki Roma yetkililerini reddettiler. İsa'ya Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mudur sorusunu soranlar onlardı. Bu soru anlayacağınız gibi devrim imaları taşıyordu. Pavlos'un zamanındaki yetkililerin çılgın ve göz kırpmadan insan öldüren insanlar olduklarını hatırlamamız iyi olur. Neron, Roma İmparatorluğu'nun tahtındaydı. Pilatus ve Herodes bölgede hüküm sürüyordu. Tüm bu yöneticiler alçak ve gaddar adamlardı. Bütün bunlara karşı Pavlus ne diyor? İmanlıların yetkililere itaat etmeleri gerektiğini söylemişti. Herkes başta bulunan yetkililere bağımlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yetki yoktur, var olanları Tanrı atamıştır diyor Romalılar 13 ayet 1'de. Elçi Pavlus mektubu yazarken Roma'nın gücü evrenseldi. O günün bilinen dünyası Pax Romana, yani Roma barışı altındaydı. Ezici çoğunluk barış başkanı evrensel hükümran Mesih'i düşünmüyor, aramıyordu bile. İmanlılar topluluğunun devlet, hükümet konusuyla hiçbir deneyimi yoktu. Geçmişe bakarak oradan öğrenebilecek bir kanunu da yoktu. Yeni kurulmuş imanlılar topluluğunun o kocaman hem de çeşitli putlara tapınılan imparatorluk düzenine karşı tutumu ne olacaktı? Bu harika öğreti mektupta kişiyi ilgilendiren yaşam ve sonsuz konularına ayrıntılı olarak değinen Pavlos, böyle önemli bir konuyu karanlıkta bırakmıyor. Tanrısal esinlemeyle gereken bilgiyi veriyor. Bununla gelecek çağlarda imanlıların devlet, hükümet doğrultusunda ne tür sorumlulukları olduğunu açığa çıkarıyor. Bu mektubun yazıldığı dönemde dediğim gibi Nero Roma İmparatoruydu. Yönetimi İsa'dan sonra 54-68 yılları arasındadır. Roma'nın 5. Kaiseridir. 31 yaşında intihar eden bu eli kanlı adam tüm yönetim dönemi sonu gelmeyen entrikalar zinciriyle sarılıdır. Mesih imanlarına karşı saldırı ve işkenceler de onun yönetimi sırasında başladı. Bunlar ayrı ayrı imparatorların yönetiminde denizin dalgaları gibi 10 ayrı gelişimle belirir. Nero'yu antikrist olarak yorumlayanlar da vardı. Haberci Pavlos, Kaiser'e başvuruyorum derken, habercinin işleri 25-11'de, Roma'da Nero'ya gönderilmeyi diledi ve herhalde Nero'nun huzuruna da çıkarıldı. Nero'nun Mesih bağlısına baskı ve saldırıları daha sonra başladı. Mesih bağlısının öldürülmesini bildiren ilk buyruğu o çıkardı, İsa'dan sonra 64 yılı dolaylarında. Tanrı esiniyle yazan Pavlos, Nero'nun ve ardından gelecek imparatorların düşmanca tutumunu beklerken böyle bir öğüdü nasıl verebilirdi? Şunu bilmeliyiz ki Tanrı evrenin egemen Rabbidir. Tüm yetki O'nundur. O sadece dilediğine yetkiyi verir. Örneğin meleklere yetkiler vermiştir. Ayaklanan baş melek Lüsüfer'le başka meleklerden yetki almış, onları katından kovmuş, İblis ve cinler olmaya yargılamıştır. Serbest kalmaları tehlike oluşturabilecek başka melekleri yargılanıncaya dek saklansınlar diye onları cehennemin en alt katında derin karanlıkta tutuklamıştır. Bu açıklamalar egemen Tanrı'nın kesin yetkisini gösterir. O yeryüzünde günahlı insanı yönetmeye, ona düzen vermeye, devleti, hükümeti atamış, ona belirli yetkiler vermiştir. Görüldüğü gibi gelmiş geçmiş her devlete yetkiyi, gücü veren Tanrı'dır. Onları oluşturan Tanrı'dır. Hiçbir devlet rastgele oluşmamıştır. Egemen Tanrı'nın tasarısında her devlete ilişkin bizce bilinmeyen bir ön bilgi ve ön yargı vardır. Egemen Tanrı bu ön bilgi, ön yargı uyarınca kişinin başta bulunan yetkililere, devlete bağımlı olmalarını açıkça emreder. Tabii birçok imanlının kafasında şu soru oluşuyor. Peki dikta, baskı ve sömürü devletlere karşı nasıl bir tutum takınmalıyız? Tanrı sözü bize kesin ve açık bir şey diyor. Hükümetler Tanrı tarafından kurulmuş olduklarından onlara boyun eğmemiz gerekir. Bu dünyanın krallıklarının şeytana ait oldukları ve her hükümette adaletsizlik ve bozulmuşluğun var olduğu doğrudur. Buna karşın Tanrı hala yönetimdedir. Tarih hükümetlerin bir süre görkemli ve gururlu bir şekilde yükselip sonra yıkım ve harabiyete uğrayışlarının monoton anlatımlarıyla doludur. Neden? Çünkü yozluk ve yasasızlık artmıştır. Durum böyle olunca da Tanrı hükümetin dönemine son vermiştir. Tanrı hala yönetimdedir. Bu yeryüzünde bile. Tanrı tahtından vazgeçmemiştir. Yeryüzünde olup bitenler onu rahatsız etmiyor bir anlamda. Onu üzüyor. Çünkü yarattığı insanların yaptıkları kötülükler arş-ı alaya yükseldi. Ama Rab eninde sonunda kötülüğü yargılayacaktır. O halen evrenin egemenidir. Yahuda kralı Uzziya öldüğünde Yeşaya'nın çok rahatsız olduğunu ve cesaretinin çok kırıldığını hatırlayacaksınız. Uzziya iyi bir kral olmuştu ve Yeşaya o öldükten sonra hükümetin bozulacağını düşünmüştü. Bunun üzerine Yeşaya tapınağa gitmişti. Tapınak böyle bir zamanda gidilmesi en iyi yerdir. Tanrı'nın huzuruna çıkmış ve Tanrı'yı yüksek ve yüceltilmiş bir şekilde tahtının üzerinde oturur görmüştü. Yani Tanrı tahtından vazgeçmemiştir. Uzziya ölmüştü ama Tanrı ölmemişti. Tanrı hala tahtındaydı. Mesih imanlısı işte o tahta sadık olmalıdır. Ve yeryüzündeki hükümetiyle ilişkisi sağlıklı, iyi, dürüst bir vatandaş ilişkisi olmalıdır. Hükümetine boyun eğmeli, hükümetin kurallarına, yasalarına kesinlikle uymalıdır. Bu nedenle diyor Romalılar 13:2'de, yetkiye karşı direnen Tanrı'nın düzenine karşı direnmiş olur. Direnenler kendilerine yaraşan yargıyı giyeceklerdir. Yönetimi ellerinde bulunduranlar melek değiller. Kusursuz insanlar da değiller. Kimisi az bozuk, kimisi de çok bozuk. Ama bozuk bozuktur. Mesih imanlısı başta bulunan yetkililer için dua etmesi gerektiğini söylüyor Paulus. Çünkü başta bulunanlar gerçekten de büyük sorumluluklar taşımaktadırlar. Biz Mesih imanlıları olarak onların bu sorumluluklarının bilincinde olarak onlar için dua etmeliyiz. Rabbin onlara yardım etmesi, onlara bilgelik vermesi, onları koruması için dua etmeliyiz. Onların doğru kararlar alabilmesi için dua etmeliyiz. Mesih imanlısının duası, yakarı yetkisi ve yeterliliği, yersel yetkiyi ellerinde bulunduranlardan daha etkindir. İmanlının yöntemi duadır dostum. Evet, imanlının yapacağı şey dua etmektir. Konu yerle gök arasında önem taşıyandır. Yetkililerin haksız, adaletsiz davranışına karşı etkin yöntem ve yol sorunları Tanrı'ya götürmektir. Dua her konuda ve her durumda sağlıklı bir yaklaşımdır. Daha açık bir dille söylemem gerekirse yetkiye karşı gelen Tanrı'nın atadığına karşı gelmektir. Ve karşı gelenlerin başına yargı gelecektir. Ayet 1'de dile getirilen ilke bundan sonraki ayetlerin açtığı ve açıkladığı birçok soruyu ortaya atar. Bu ayet imanlının herhangi bir isyan ya da devrime herhangi bir şekilde katılmasını yasaklıyor gibidir. Bunu tekrar vurgulayayım mı? Tanrı'nın sözü açık bir şekilde imanlının herhangi bir isyana ya da devrime herhangi bir şekilde katılmaması gerektiğini bildiriyor. İmanlı iyi bir vatandaş olacaktır. Beğenmediği birçok şey olabilir ama onları Rab'be getirecek ve başta bulunanlar için dua edecektir. Mesih inancı hükümeti düzeltmeye çalışan ya da toplumun şehri temizlemesine yardımcı olan bir hareket değildir dostum. Bağımsızlık bildirisini imzalayan ve bizlere yasaları olan bir hükümet veren insanlar gibi kişilerin var olmasını sağlayacak olan Tanrı'nın kurtuluş getiren gücü olan müjdeyi bildirmesi gerektir. Bir insanın gerçek anlamda insanları sevmesi, doğruluk ilkesine gelmesi, doğru bir şekilde yaşaması, hak ve adaleti savunması ancak yüreğine Tanrı sevgisi, kurtuluşu geldiğinde mümkün olabilir. İnsanların size ne yapmalarını istiyorsanız siz onlara öyle yapın ilkesine gelen birisi ancak gerçek anlamda adaletli, dürüst ve iyi yöneten birisi olur. Bu nedenle bizim işimiz onu bunu eleştirmek değil, onu bunu kötülemek değil, o devlet yöneticisini bu devleti kötülemek, suçlamak değildir. Onlar için dua etmektir. Bu bizim sorumluluğumuzdur ve Tanrı bunu bizden istiyor. İçinde olduğumuza inandığım bu son dönemde, tabii ki yasasızlık her yerdedir. Sadece belirli bir ülkeye mahsus değildir. İmanlının her tür kötülüğe, her tür yasasızlığa karşı çıkması gerekir. Bu yasasızlık kendi hükümetinde olsa bile bunun bir parçası olmaması gerekir. İmanlı her durumda doğru yaşamasını bilmelidir. Hükümetimizi daha iyi bir konuma getirmek kisvesi altında hükümetimizi değiştirmek isteyenlere karşı da dikkatli olmalıyız. Vaftizci Yahya'nın kafasının Herodes tarafından kestirildiğini, Yuhanna'nın kardeşi Yakub'un Herodes'in kılıcıyla öldürüldüğünü ve Pavlos'un Neron tarafından öldürüldüğünü bilmemiz gerekir. Pavlos tüm bunlara karşın, bu nedenle yönetime karşı direnen Tanrı'nın düzenlediğine karşı gelmiş olur diyor. Karşı gelenler yargılanır. Romalılar 13. bölüm 2. ayette bunu diyor Pavlos. Bu yüzden gerçek anlamda Hristiyanlık hiçbir zaman hükümeti düzeltmek, topluma yardım etmek ya da şehri temizlemek için bir hareket haline gelmedi. Müjde, iyi haber, Tanrı'nın iyi haberi bireyin, insanın kurtuluşu için Tanrı'nın gücüydü. Paulus hiçbir zaman Roma hapishanelerinin kötü durumunu anlatarak gezmedi. Onları çok iyi tanıdığı halde. O hükümeti, bu devleti kötüleyerek gezmedi. Paulus'u Roma'daki Mamertina hapishanesi, o rütübetli karanlık hapishanede tutmuşlardı. Timoteos'a gelirken paltomu getir dediğini hatırlıyor musunuz? Neden? Çünkü orada üşüyordu. Yoz bir hükümete itaat etmemiz gerektiğini söylemek biliyorum zor bir şeydir. İster vaiz ister politikacı olsunlar. Kendilerini ön plana çıkartmak için ellerinde partilerinin bayrağını sallayıp parti şarkılarını çalarak ortalara çıkan insanlar beni hiç etkilemiyor. Bu davranışın arkasında açıkça söyleyeyim dostum, yozluk vardır. Doğrusunu isterseniz ben ağır yaşam şartları altında zar zor geçinirken, elimde olanla yetinmeye çalışırken, hiç çalışmadan benden daha çok aylık alan insanları gördükçe ya da belirli hükümet yetkililerinin ve güç sahibi konumlardaki belirli zengin adamların vergi ödemediklerini duyunca çok kızıyorum, içerliyorum. Hükümetlerde baştan sona yozluk vardır ve bu durum sadece bir tek partiye, bir tek ülkeye özgü değil. Hükümette söz sahibi olan kurtulmamış, Tanrı'dan uzak insanlar aslında dünya yasa sistemini anlamıyorlar. Bu yasaları yapan insanlar kutsal kitaba inanıyorlardı eskiden Batı dünyasında, Hristiyan dünyasında. Yasa yapan insanların çoğu üstün Hristiyanlardı. Ancak bizim günümüzde hükümet yozlaşmıştır, hükümetler yozlaşmıştır. Bazı ülkelerdeki hükümet binalarına gidiyorum ve siyasetçilerin arkadaşları olan inşaatçılar tarafından bina edilen milyonlarca dolar değerinde güzel binalar görüyorum. Bunların yanı sıra fakir bölgelerde görüyorum. Her iki parti de fakirliğe son vermekten söz ederken fakirlik yerli yerinde duruyor. Sadece Afrika ülkelerine bakmamız yetiyor. Bir Batı dünyasına bakın, bir Afrika ülkelerine bakın. Bir tarafta bolluk varken, silahlara milyarlarca harcama varken, diğer yandan insanlar, çocuklar açlıktan ölüyorlar. Evet, hükümetlerdeki yozluk büyüktür. Kötü giden nedir? Değerli dostum, kötü giden insanın yüreğidir. Mesih imanlarının ne yapması gerekir? Benim işim Tanrı sözünü bildirmek ve yasaya itaat etmektir. Paulus'un burada söylediği şey budur. Mesih inancı, hükümeti düzeltmeye çalışan ya da toplumun şehri temizlemesine yardımcı olan, daha önce de belirttiğim gibi bir hareket değildir. Bağımsızlık bildirisini imzalayan ve bizlere yasaları olan bir hükümet veren insanlar gibi kişilerin var olmasını sağlayacak olan Tanrı'nın kurtuluş getiren gücü olan müjdeyi bildirmesi gerekir. Dostum, hükümet biçimimizin yanlış bir tarafı yoktur. Yanlış, güçlü konumlardaki insanlardır, bireylerdir. Amerika'daki bir üniversitenin tarih bölümündeki bir profesör, Amerika ruhsal mirasımızı anlamayan insanların elindedir dediğinde, bunu çok güzel bir şekilde özetlemişti. Çünkü iyi iş yapanların yöneticilerden korkusu yoktur. Kötü iş yapanlar korkarlar. Yetkili kişiden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi iş yap. Onun övgüsünü kazanırsın. Çünkü o senin yararına, Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü iş yaparsan kork. Çünkü yetkili kişi kılıcı boş yere kuşanmaz. Kötü iş yapana gerekli yargıyı saptamak için Tanrı'ya hizmet eder diyor Romalılar 13:3-4 ayetler arasında. Kuşkusuz elçi Paulus sağlıklı, yapıcı, toplayıcı yetkilileri göz önünde bulundurarak bunları yazıyor. Bir yerde sağlıksız, baskıcı, dağıtıcı bir yönetim mi var? Hiç kuşkumuz olmasın. Günahlı insanın hakkı kesinlikle arayan, adaleti uygulayan Tanrı'nın elinde bulunduğu gibi, o bozuk düzen yönetiminin yetkilileri de bu Tanrı'nın elinde ve yargılaması altındadır. Yalnız Tanrı'nın vakti, insan vakti gibi işlemez. Tarih baskıcı yönetimlerin mezarıdır. Yetkiyi kötüye kullanan ama o yetkiye güvenen egemen yargıca hesap verecektir. Hiçbir baskı ödüllendirilmedi ve ödüllendirilmeyecektir. Daha önce öç alma hakkı benimdir, karşılığını ben vereceğim diyen Tanrı, adaletsiz yetkililerce yönetilene aynı güvenliği vermekte. Uğradığın adaletsizlikler zincirinin karşılığını ben vereceğim, yargıyı bana bırak diyor. İmanlının her zaman her yerde sorumluluğu şudur: kötülükten uzak duracaktır. İyi bir vatandaş olacaktır. İyi işe, doğru işe sarılacaktır. Sarılmalı da.